Selamlar Pelin Oturan Batu. Nasılsın? Amerikan medeniyetlerini, Kızılderilileri, İnkaları, Aztekleri, Mayaları konuşacağız. Onların
Evet.
dinlerinden, yaşamlarından bahsedeceğiz.
Çok iyiyim ve çok heyecanlıyım çünkü çok iyi bilmediğimiz ve her zaman da aslında bize uzak gelen bir toplumun birazcık böyle kodlarını, mitolojilerini ve tarihlerini konuşmak bana heyecan veriyor. Ama başlamadan önce yine her zaman gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum.
Teşekkürler.
O da şu sevgili izleyicilerimiz. Şimdi malumunuz biz kaç aydır Sapiens'de farklı konulara giriyoruz ve kültürden tutun tarihe, futboldan tutun sinemaya kadar pek çok daldan dalı uçuyoruz. Bizim yaptığımız programda malum medeniyetler tarihi. Dolayısıyla siz abone olursanız hem size hatırlatmalar gelecektir. Boş boşuna hatırlamanıza gerek kalmayacak. Hem de o küçük zil izi sizlere o hatırlatmaları yapacaktır. Dolayısıyla lütfen abone olun ve bizi mutlu edin ve kendiniz de haberdar olmuş olun.
Şimdi bu Toltekler diye bir şey gördük biz. Öyle bir ekip varmış. Kimdir bu Toltekler? Yani ben hiç daha önce de görmemiş, duymamıştım.
Çağlar'cığım ekip dediğin ya da
Ekip dediğin
şey
bir
dediğin
uygarlık.
adam yani
Bir
bu
takım.
medeniyet aslında Mezoamerika'nın yani Orta Amerika'nın en köklü medeniyetlerinden bir tanesi.
Öyle
Hatta
yani.
Azteklerin de ataları olduğu düşünülüyor. Bunlar milattan önce 900 ila 1150 civarlarında bugün Meksika'nın olduğu yerde devasa bir medeniyet ve hakikaten de panteonlarına bakınca aslında daha sonra onlardan gelen Aztekler, İnka ve benzeri medeniyetlere ilham vermiş ve pek çok aslında tanrıyı onlardan aldıkları biliniyor. Tula diye bir kent var. Bugün Mezoamerika'da yani Meksika'nın tam göbeğinde yer alan bir kent bu. Orada yaşadıkları düşünülüyor. Çok gelişmiş bir medeniyet. Yani işte sulama sistemlerinden tapınaklara pek çok şey var. Panteonları da şu açıdan çok önemli. Güney Amerika panteonunu ya da işte tanrılar sistemini anlatırken ben hep isimlere böyle dikkat ediyorum. Çünkü böyle telaffuz edilmesi neredeyse imkansız isimler var. Quetzalcoatl denilen tanrıdan bahsedeceğim. Çünkü bu hem Tolteklerin hem ondan sonra gelen İnkaların en önemli tanrısı. Ve bizim için de önemli. Çünkü kimi din bilimcilerine göre ya da mitograflara göre Orta Asya'dan çıkma olabilir. Quetzalcoatl diye telaffuz edilen Q harfiyle yazılan tanrı bir yılan tanrısı ama tüylü bir yılan. Kimilerine göre bazı Orta Amerika dillerinde sakallı yılan anlamına geliyor. Kimilerine göre de kuş yılan ya da yılan kuş tüylü olmasından dolayı ve bunun da Orta Asya'dan geldiğini düşünülüyor ki kimilerine göre zaten Güney Amerika ve Orta Amerika medeniyetleri bu Bering'den, Cross'tan geçip Sibirya üzerinden Amerika'ya indikleri için dinleri de benzer olması ve dolayısıyla aslında hepsinin Türk olması gibi
Kızılderililer Türk mü yani?
Kızılderililer ya da işte Orta Amerika, Mezoamerika'nın medeniyetlerin Türk olduğuna dair biliyorsun bu hem dilleri hem panteonları, tanrıları ve tanrı sistemleri Türk olduğuna dair kimi teoriler var. Bazıları bunları gerçekten çok militan bir şekilde savunuyor. Ben hiç öyle bir savunmaya girmeyeceğim ama tanrılar sisteminde benzerlikler olduğu aşikar. Dolayısıyla bu Quetzalcoatl gibi onların en önemli tanrıları ve işte tapınakların en tepesinde yer alan tanrılarında böyle bir paralellik olduğu söyleniyor. Bu Quetzalcoatl ise gerçekten de böyle medeniyeti yaratan ve insanlığı yaratan yılan tanrı. Yılan genellikle pek çok medeniyette özellikle daha önce konuştuğumuz bu dinler tarihinde hep böyle bir pejoratif, negatif anlamı vardır. Ama Güney Amerikalılarda ve Orta Amerikalılarda gördüğümüz üzere tam tersine en önemli tanrı. Çünkü bir taraftan hayatın simgesi ve ölümün simgesi. Yani yılan bu Ouroboros denilen Yunanlarda olan kuyruğunu yutan yılan vardır ya, hep bir süreklilik ve hayatın devamını gösterir. Çünkü hani kendini öldürdükçe aynı anka kuşunda olduğu gibi küllerinden doğar. Bu da aynı şekilde yani ölümle birlikte yaşamın da simgesidir. Şimdi biraz Tolteklerin yaşam tarzına girelim istersen. Sadece en önemli tanrılarından girmek doğru değil. Toltekler aynı daha sonra Azteklerde gördüğümüz üzere çok savaşçı, militan bir toplum. Bir kere onlarda askeri tabaka en önemli pozisyonda. Toplumun belki de krema tabakası diyebileceğiz. Daha sonra dini tabaka geliyor. Özellikle bu askeri tabaka onların ne kadar savaşçı bir toplum olduğunu gösteriyor. Gerçekten de Toltekler yavaş yavaş civardaki farklı krallıkları yuta yuta, bir taraftan bir şehir devleti sistemi söz konusu ama bunları yuttukça daha da genişliyorlar. Aldıkları savaş kölelerini dini ibadetlerinde kullanıyorlar. Onların işte bazı filmlerden de görüyoruz, çok vahşi filmlerden, işte kalplerini çıkartıp tanrılarına kurban ediyorlar. Çocukları bile kurban ettikleri söyleniyor. Tapınakların tepesindeki, aynı Orta Asya'da olduğu gibi daha sonra Mısır'da ve Asya'da gördüğümüz piramit sistemleri bunlarda da var. Azteklerde ve İnkalarda zaten bunların çok daha, İnkalarda zaten zirvesini göreceğiz bu piramit sistemlerinin. Ama Tolteklerde de var. Tapınakları yukarı doğru, yani genellikle bütün bu inanç sistemlerinde tanrılar yukarıdadır ya, yani bulutlarda, Olimposlarda yaşarlar. Bunlarda da çok farklı değil. Dolayısıyla piramitler birazcık dünya ve gökyüzü tanrıları arasında bir böyle geçiş sağlıyor. O yüzden de Tolteklerde çok farklı değil. Devasa yapılar inşa ediyorlar ve gerçekten de bahsettiğimiz milattan önce 900 yıllar olduğunu düşünürsek çok erken bir tarihte, çok da gerçekten hani mimari olarak, su sistemleri olarak, medeniyet olarak bakacak olursak çok gelişmiş ve çok ileri bir medeniyet. Ama sonraları, burası özellikle Orta Amerika depremlerle ve türlü çevre felaketlerine maruz kaldığı biliniyor. Özellikle o çağlarda, yani 1100'lü, 1150'li yıllarda küresel ısınmanın farklı bir versiyonu bizler gibi onlar da yaşamışlar. Yani kuraklık ve benzeri çevre felaketlerinden dolayı Tula kentini terk etmek durumunda kalmışlar. Ve medeniyetleri böylece yayılarak yavaş yavaş çevresel nedenlerden dolayı bittiği düşünülüyor.
Burada 900'ler dediğin yerde de şöyle belki bir hatırlatma yapabiliriz. Antik Yunan'da demokrasi yok, Roma yok.
Yok.
Mısır'ın son dönemlerine doğru yaklaşıyoruz. Öyle bir dönem. Bu Bering Boğazı'ndan geçme hikayesini nasıl biliyoruz biz? O detayı verip istersen bu bahsettiğin hani yıkılıştan sonraki gelen Mayalılara doğru devam edelim.
Bu bir teori tabii ki. Sonuçta hepimiz Afrika'dan çıktığımız biliniyor. Hepimiz Lucy ananın torunlarıyız. Dolayısıyla hepimiz Afrika'dan çıktıktan sonra Anadolu'dan kimisi daha önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi Avrupa tarafına gidiyor ve işte Neandertal ve benzeri türler gelişiyor. Kimisi de Asya'ya doğru gidiyor, yani doğuya doğru gidiyor. İnanılan teori şu: Asya'dan Bering Boğazı'ndan geçiyorlar, bir yine küresel ısınmanın arttığı ve buzların eridiği bir zamanda ve güneye doğru inmeye başlıyorlar. Önce işte haliyle Kuzey Amerika'dan Orta Amerika'ya, Orta Amerika'dan da Güney Amerika'ya indikleri düşünülüyor. Yani çünkü birdenbire orada farklı tür bir sapien türünün olduğu inanılmıyor. Yani sapienler birdenbire birkaç milenya içinde bütün dünyaya yayıldığını düşünürsek, yani bir yerden çıkmış olmaları lazım. Dolayısıyla belli ki Asya'dan buraya geçtiler. Ama tabii ki teori bu. Yani benzer tür bir sapien türünün orada yayılmaya başladığını biliyoruz. Bunların da böyle Mars'tan gemilerle indirilmediğini düşünürsek bir yerden geldiler. En olası teori bu. Kimileri şunu da söylemiştir. Özellikle bu Orta Amerika medeniyetleri inanılmaz kanular yapıyor ve inanılmaz böyle bir denizcilik sistemine hakimdi. Acaba onlar işte gemilerle mi geçtiler? Bunun için hani milattan sonra 1500'leri falan düşünmemiz gerekiyor bu gemi yolculukları için. En büyük olasılık bu Bering Boğazı'ndan geçmeleri.
Bu Tolteklerin devamında Mayalar var diye biz gördük okumalarımızda. Neler söyleyebilirsin Mayalarla ilgili? Toltekleri duymamıştım ekibi ama bunları bayağı duymuştum en azından.
Ya Mayalar Türkiye'de de hem isim olarak çok kullanılan bir isim, hem çeşitli bize gelen belki de kültürel olarak edebiyatla, filmlerle vesaire ve belgesellerle Mayaları dediğin gibi daha iyi biliyoruz. Mayalar bir kere bir tane bir medeniyet değil. Pek çok şehir devletten mürekkep, pek çok da Orta Amerika'da bugün bütün Meksika'ya yayılmış olan bir coğrafyaya yayılmış çok geniş bir medeniyetler serisi diyebiliriz. Çünkü bir tane topluluk yok, pek çok topluluk. Bunların hepsine Maya diyoruz biz ama hepsinin ayrı bir şehri var, ayrı bir öne çıkan tanrısı var. Yani nasıl böyle aynı tarihliğe tekabül eden Yunanistan'daki farklı şehirler ve bunların bir araya geldiği bir konfederasyon varsa Mayalar da aynı şekilde. Farklı şehir devletlerindeki topluluklar Maya. Tolteklerde de şehir devletler var ama erken bir tarihte olduklarını bildiğimiz için daha konsantreler, yani Tula dediğimiz şehir etrafına kurulmuşlar. Mayalar öyle değil. Mayalar bugün Meksika bildiğimiz üzere çok büyük bir coğrafya. Mayaların Meksika'da başlayıp daha güneye doğru indiğini biliyoruz. Çok büyük bir topluluk ve farklı tür şehir devletleri olduğu için bugün mesela günümüzde Guatemala'ya kadar indiği biliniyor. Yani Guatemala'da inanılmaz bir şehir kurdukları, orada da bu işte tapınakların ve takvimlerin de orada da devreye girdiği ve orada da yaratıldığını biliyoruz. Çünkü eserler bize bunları söylüyor. Belli dönemlerde bazı şehir devletler daha ön plana çıkıyor, daha güçlü oluyor. Hatta yani mesela birbirleri arasında da sürekli didişip sürekli birbirlerini de yedikleri de biliniyor. Dolayısıyla aslında bunlar da çok savaşçı bir toplum. Ama aynı zamanda matematik biliminin, astronomi biliminin, takvimlerinin vesaire hepimiz çok iyi bildiği üzere gelişmiş olduğunu. Dolayısıyla mesela Toltekler deyince seramik eserler ve böyle küçük hayvancık heykelleri falan ön plana çıkıyor. Çok gerçekten de hani bugün müzelerde kalan bize yadigar bunlar. Ama Mayalar deyince hepimizin aklına gelen işte takvimdir, matematiktir.
2021'de dünya bitecek diyen bu tayfa mıydı?
Bunlar evet. Hatta ben o zaman Şirince'ye gitmiştim böyle.
Bir Şirince'de olacak o iş. Şirince mi yazmışlar?
Ya Şirince yazmamışlar ama böyle belli koordinatlar falan filan verince günümüzdeki insanlar Şirince'de dünyanın sonu geliyor, hepimiz oraya gidelim gibi bir furya vardı. Ben de o sırada bir gazetede çalıştığım için gittim orada böyle gözlemlemek için. Acayipti yani, böyle herkes şarap içip Ay'a ve güneşe bakıp dünyanın sonu burada mı gelecek diye böyle. Ama yani bu da garip geliyor. Dünyanın sonu gelecekse hani farklı şeyler yaparsın değil mi? Böyle Şirince'ye gidip.
Yok, ben de orada olmak isterdim açıkçası. İçine doğru mu çöküyor dünya falan? Şirince'nin içine doğru
bilmiyorum,
mu?
Bana değil. Çok garip gelmişti. Evet, evet. Sonra biraz irdeleyince bu nereden çıktı? Bir grup böyle bunlara tam ne denir bilmiyorum bu tayfayı ama böyle metafizikçi mi diyeyim? Yani bunu uydurup da bayağı Şirince turizme katkı sağladığı ortada. Çünkü yani ben oraya gittiğimde bir iki gün geçirmiştim. Bana böyle hani dünya saçması gibi geliyordu. Ama oradan kaynaklandığı, yani Şirince'de ritüeller yapan ve böyle ayinler yapan kendi arasında mavi bilmem ne mi diyorlar kendilerine. Gerçekten unuttum kaç yıl geçti üstünden. Ama işte onların uydurduğu ve aslında sosyal medya vasıtasıyla dünyanın pek çok tarafına bunun reklamını yaparak turizme patlama yaşadığını bizzat kendi gözlerimle gördüm.
Bir Olmekler falan varmış herhalde. Bu tekilayı mı bu?
Biz direkt şeyi biliyoruz değil mi yani, böyle Meksika deyince aklımıza içinde böyle küçük kurtçuğun yüzdüğü tequila ve tequila markası geliyor. Yani sonuçta Olmekler'de o dönemde yaşayan bir topluluktan ibaret. Ya bunların hepsi de gerçekten yüzyıllar boyunca devam eden topluluklar ama en başta da söylediğim gibi Güney Amerika mitolojisi ve Güney Amerika medeniyetleri bize çok uzak geldiği için sanki böyle aslında hepsi aynı zamanda olmuş gibi geliyor. Oysa ki gerçekten yani bunlar bin yıllar boyunca inanılmaz büyük medeniyetler kurmuş ve bu medeniyetleri biz zaten bize kalan o mimari eserlerden görüyoruz. Yani burada doğru düz mimari eser yokken mesela Anadolu'da kerpiç evler vesaire gibi şeyler varken devasa böyle 200 binlik şehirlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla tarihsel olarak bakacak olursak özellikle Tolteklerden sonra gelen Mayaların şehirlerinde böyle binlerce insanın yaşadığını, su sistemlerinin olduğu, inanılmaz bir mimari kanıtlardan hareketle mühendislik bilgilerinin olduğunu görebiliyoruz. Yani kanıtlar hala bugün oradaki kalıntılardan bize bunları söylüyor. Olmekler'de keza öyle.
Takvimle ilgili ne söyleyebilirsin?
Kozmoloji bilgileri çok iyi olduğunu biliyoruz. Çünkü özellikle belli yıldızların yüzyıllar boyunca takibini yapmışlar. Venüs ilk ön plana çıkan ki Venüs biliyorsun en parlak gezegendir gökyüzündeki. Ama Venüs'le beraber mesela Dog Star dediğimiz köpek yıldızı gibi yıldızları da çok yakinen takip ediyorlar. Çünkü bunları takip ederek sadece hayata yardımcı olan ve günleri ayırt eden ve dilimleyen bir takvim yaratmanın ötesinde bir kehanet sistemi. Nasıl bizde mesela Osmanlı'da müneccimler yıldızları ve ayın hareketlerini izleyerek kehanetlerde bulunurdu? Aynı şekilde Mayalarda da bu takvimler rahiplere ve rahibelere, onlarda hem rahip rahibe vardı, geleceği aslında gösteriyorlardı. O yüzden de yüksek yerlerde ya da tapınaklarda ya da piramitlerin üstlerinde, Tenochtitlan gibi yerlerdeki tapınaklarda gökyüzü bilimlerini çok geliştirip yıldızların hareketlerini takip ediyorlar. Bizden çok farklı olmayan bir takvim sistemi kurmuşlardı. O yüzden biz bugün hani Maya takvimi deyip de onların kehanetlerini gerçek miydi değil miydi tartışıyoruz. Çünkü bugün bizim kullandığımız o güneş takvimi, bunların hem güneş takvimi vardı hem ay takvimi vardı ama çok yakın olduğu için. Bizim mesela bugün 12 aylık sistem var. Bunlarda mesela 18 aylık sistem vardı. Bazen işte 12 aylık sistemler de oluyordu. Hepsi çok bize tanıdık geldiği için belki de onlara referans verip de acaba gerçek miydi bunların kehanetleri dediğimiz oluyor. Çünkü Maya takvimi işte 2000 yılına kadar gelip duruyor. 2000 yılına gelip durunca da ister istemez dünyanın sonu mu hikayesi doğmuş oluyor. Ama onlar 2000 yılında sonlandırdığı için bu hani takvim sona erdi diye değil, onlar 2000 yılına kadar yapmış ki bunu milattan önce 600'lü yıllarda yaptığını düşünürsek kendilerinden binlerce yıl sonrasından bahsettiğimiz için çok hani ileriyi görmüşler diyebiliriz.
Konfederasyon tarzı bir yönetimleri olduğunu söylemiştik. Bu şekilde biraz gevşek bir bağlantıyla küçük şehir devletimsi organizasyonların birbirlerine bağlandığını söylemiştik. Ama yine de bir hani bunları Mayalar diye çağırmamız için herhalde bir merkezi atledebileceğimiz bir şey mi var? Bir kral mı var?
Ya çok ilginç. Aslında bugün mesela ben sende nasıl olur bilmiyorum ama Güney Amerika deyince hep aklıma işte Che Guevara, işte sol geleneğin güçlü olması, halkçılık falan gelir. Ve belki de hani atalarının aslında böyle sadece bir merkezi kral değil de belli halklar tarafından ve o halktan çıkan elit sınıfın yönettiğini görüyoruz. Bundan 1100 yıl önce yani 300'lü 600'lü yıllar arasında bu halklar kendi aralarında böyle bir elit sistem oluşturmuşlar. Dolayısıyla hepsinde bir kral yok. Yani diyelim bugün Meksika'dan bahsediyoruz, işte Guatemala'dan bahsediyoruz, El Salvador'dan bahsediyoruz, Mezoamerika yani Orta Amerika'daki medeniyetlerden bahsediyoruz. Hepsinde aslında böyle bir güçlü kral figürü yok. Bahsettiğim gibi bazılarında halktan çıkan ve güçlenen ve güçlendikçe kendi etrafında bir ordusu olan insanlar ön plana çıkıyor ve bunlar elit sistemini oluşturuyorlar. Savaşçı milletler. Birbirleriyle savaşa savaşa bazen hani birisi kral ilan ediyor kendisine. Ama konfederasyondan çok böyle dağınık bir medeniyet diyebiliriz Mayalara. Ve sonuç itibariyle Life Science gibi dergilerin araştırmalarından biliyoruz ki günümüzde o bölgede volkanik aktiviteler olsun, kuraklık olsun ve benzeri çevresel felaketler olsun. 1100 yıl önce bunlar yavaş yavaş böyle yok olmaya başlıyorlar. Büyük şehirleri terk etmeye başlıyorlar. Mesela bir tane yine doğru telaffuz edeceğim mi bilmiyorum ama Palenk diye bir yer var. Önemli bir Maya şehri. İşte Palenk gibi şehirler vakti zamanında işte milattan önce 600'lü yıllarda çok güçlü ama yavaş yavaş bunların böyle terk edildiğini ya da yok olduğunu biliyoruz. Bu da ancak çevresel felaketlerle olabilir. El Salvador'da bir yerde mesela diyelim bir volkanik bir yerse orada bir yanardağ patlamış ve o medeniyetin sonuna gelinmiş ya da işte başka bir yerde ciddi kuraklık olmuş ve halk terk edip bambaşka bir yere göç etmiş. Dolayısıyla bu çevresel felaketlerle birlikte Maya medeniyetinin, yani bir tane Maya medeniyeti yok dediğim gibi ama o bölgedeki medeniyetlerin sonuna geldiğini varsayabiliyoruz.
Dinozorların da oraya göktaşı düşmesinden sonra Yucatan Yarımadası'nın oraya mı ne düşüyordu
evet,
galiba?
O turuncu kanatlı meşhur şu kadar minik çocuklar bu dinozor isimlerinin hepsini ezbere biliyor. Benim de oğlum şimdi büyüdükçe belki ben de onları ezberleyeceğim ama şu anda sadece T-Rex haricinde hiçbirisi aklımda kalmıyor benim. O yüzden hani sakın sorma onu bana ama evet oradaki o dev uçan dinozor şöyle yapmam da dinozor o turuncu kanatlı dinozor orada bulunmuştu Yucatan Yarımadası'nda diye hatırlıyorsam bir programda bahsetmiştik. Burası gerçekten çok inanılmaz bir coğrafya. Çünkü bize kalıntıları özellikle bu küçük devletçiklerden oluşan ya da şehir devleti diyebileceğimiz Maya topluluğunun inanılmaz bir aslında ticaret sistemine de sahip olduğunu gösteriyor. Bugün bildiğimiz Romalılarda olduğu gibi bir madeni para sistemi yok. Kakao ki biliyorsun yıllar sonra Amerika'nın keşfiyle Avrupa'ya gelince kakao nasıl bir çığır açtı, kafe kültürünü geliştirdi. Mayalılar kakaoyu her anlamda kullanıyor, para olarak da kullanıyor. Yani bildiğin kakao çekirdekleri para olarak kullanılıyor. Aynı zamanda yeşil böyle boncuklar para olarak kullanılıyor. Küçük böyle metalik çanlar para olarak kullanılıyor. Bunları bir hani exchange ünitesi olarak, yani bir değiş tokuş ünitesi olarak. Dolayısıyla aslında para, belki metal paralar yok bizim batıda bildiğimiz gibi, ama bunlar da bir para birimi olarak kullanılıyor. Aynı zamanda halka neredeyse böyle sosyal sistemde olduğu gibi devlet ya da işte o merkezi sistem bir tuz veriyor. Herkesin bir tuz hakkı var ki tuz özellikle etlerin korunması açısından, bunlar çok et obur bir millet. Etlerin korunması açısından falan çok kıymetli, bozulmasın diye. Sonuçta buzdolabının olmadığı bir medeniyet. Dolayısıyla bu işte her ailenin ihtiyaç duyduğu kadar tuz onlara veriliyor. Ondan sonra işte Mayalıların aynı zamanda güçlerini ve prestijlerini arttırmak için bu elit ailelerin bu malların işte kakao olsun, işte belli metaller olsun, kıymetli işte bazı kuşların tüyleri olsun. Çünkü tanrıların da biliyorsun özellikle bu askeri kesimde giydikleri üniformalarda falan acayip tüyler falan filan var. Tolteklerde de panteonunda görüyoruz bunu. Mayalarda da aynı şekilde. Dolayısıyla hani bu tür yarı kıymetli taşlar, tüyler vesaire o her ailenin statüsünü de belirliyor. Ne kadar çok o taşa ya da o tüylere sahipsen o kadar çok hani gücünün şey göstergesi olmuş oluyor, emaresi olmuş oluyor. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Savaşçı bir millet olduğunu söyledik. Bu Maya toplulukları, diyelim bir güçlü olan savaşçı bir Maya topluluğu var ya da bir şehir devleti var. Yan taraftaki başka bir topluluğu alt ediyor diyelim. Ne yapıyorlar? Savaşta ya da o muharebede kaybeden kısmı insanları alıyorlar. Onları ya şehirleri inşa etmek için kullanıyorlar. Bu devasa şehir yapılarını, işte piramitleri vesaire, ya da kurban olarak kullanıyorlar. Bir de tabii ki vergi sistemi var. Emek vergisi diye bir sistemleri var. Hem halkına bir vergi sunuyor. Dolayısıyla halk sonuçta periyodik olarak vergi vererek o krallığın ya da hükümdarlığın devamını sağlıyor. Hem de özellikle alt edilen ya da işte yenik düşen komşu devletlere de bir vergiye tabi tutuyor. Ki bu vergi sayesinde işte istediği ürünleri almış oluyor. Diyelim işte hani mısır vesaire gibi şey. Zaten bunlar daha önce gezgin bir topluluk, yani avcı toplayıcı diyebileceğimiz topluluk. Ama Mısır'ın belki tarım hayatına geçişiyle daha yerleşik sisteme geçiyorlar. Dolayısıyla mesela sen Meksika'nın ortasında bir Maya krallığısın ve orada işte çok geniş bir medeniyet kurmuşsun. Yan tarafı savaş açıyorsun, onları yeniyorsun. Onların etinden, sütünden yararlanarak, vergiye de tabi tutarak aslında sürekli olarak sen kendi medeniyetinin geçimini sağlamış oluyorsun. Hep böyle ekonomik sistemlerinden ve şehir hayatından bahsettik. Onların sosyal hayatına dair de bildiğimiz en önemli şey, şimdi yine telaffuzu çok burada iyi yapmam lazım. Chichen Itza diye bir bulunmuş arkeologlar tarafından dev bir futbol sahası var. Futbol dediğimiz şey aslında bizim günümüzdeki futbol sahasından çok daha büyük bir sahaya sahip. Top gibi bir şeyin etrafta koşturulduğunu biliyoruz. Ama bunun aslında bize o vahşi hikayesi şöyle kalıyor. Şimdi savaş açıp da değişik insanları rehin aldıklarını söylemiştim ya. Dolayısıyla bu insanları sadece tapınaklardaki ayinlerde değil, aynı zamanda bu futbol oyunlarında top olarak da kafalarını kullanıyorlar. Kafalarını alıyorlar. Zaten bu Chichen Itza'daki futbol topunun kafatası anlama geldiğini biliyoruz. Aslında derisi falan çıkartıldıktan sonra kafatası bir yuvarlak bir kemik malum. Dolayısıyla onu futbol oyunlarında döndürüp birbirine atmak için kullanıldığı da biliniyor. Yani spor hayatlarının önemli bir kısmı. Takımların tam olup olmadığını bilmiyoruz. Yani şimdi Mayaların bir yazı sistemi var. Biz bunu tam olarak çözdük mü bilmiyoruz. Glif sisteminden oluşuyor. Bugün birazcık bir puzzle çözmek gibi. O glifler birleştirilerek bir alfabe oluyor. Yani birazcık nasıl hierogliflerde semboller yan yana gelince bir kelime oluşturuyor. Bunlarda da o glifler yan yana getirilince bir alfabe oluşturuluyor. Dolayısıyla evet, Mayaların bir yazılı sistemi var. Zaten çok iyi de bir takvimleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hem rakam hem harf sisteminden, glif sisteminden bahsedebiliriz. O yüzden de sosyal hayatlarına dair bu bilgileri o yazılardan elde edebiliyoruz. Ama hala da çok böyle gelişkin bir şekilde çözüldüğü de söylenemez. Sadece bu semboller bir araya getirilerek belli kelimelerin çözümü söz konusu.
Dini ritüelleri nasıl?
Yeraltı gerçekten de pek çok kültürde olduğu gibi Mayalarda da önemli bir yer ediniyor. Çünkü yeraltı genellikle antik Yunan'da Hades'in diyarı olarak bilinir ya, ya da işte Sümerler'de Ereştigal gibi tanrıçaların diyarı olarak bilinir. Mayalarda da o mağaralar sanki yeraltı tanrılarına ve o tanrılara geçiş köprüsü olarak düşünülüyor. Dolayısıyla o mağaralarda ibadet ettikleri ve tanrılarla iletişim kurdukları biliniyor. Bunun için de işte tütsüler yakıp, kimi halüsinojenik uyuşturucular kullanıp, yani işte mesela peyote ve benzeri şeyler bugün de bazı işte mesela İnka topluluklarından kalır. Burada da aynı şekilde böyle mantar olsun, değişik işte bitkiler olsun, bunları çaylarını içerek sanki bir transa girip tanrılarıyla iletişim halinde kuruyorlar. Dolayısıyla belki de bu hani acaba Mayalarla eski Türkik şaman toplumların bir akrabalığı var mıydı diye soracak olan izleyicilerimiz ya da seyircilerimiz ya da dinleyicilerimiz burada da bir paralellik kurabilirler. Çünkü tıpkı Orta Asya'daki şaman kültlerinde olduğu gibi burada da o işte transa geçme, şamanlar, rahip ya da rahibeler vasıtasıyla insanların böyle tanrılarla iletişim kurdukları ve o tanrıları konuşturdukları söylenebilir. Aynı zamanda bir bazı kanıtlar da mesela Belize'de bir Maya kolyesi bulunmuş. Orada da 30 tane hiyeroglife benzeyen sembolden ortaya çıkan kanıt bize aslında bu farklı tanrıların ön plana çıktığını gösteriyor. Şimdi bir parantez açacağım. Genellikle bir toplulukta ne eksikse ya da ne sorun varsa o tanrılar ön plana çıkıyor. Bu bölgede de su problemi var. O yüzden hep böyle kuraklıkla cebelleşiyorlar. Su problemi olan bir topluluğun ne tanrısı önemlidir? Su tanrıları önemlidir, değil mi? Dolayısıyla bunların da şimşek tanrıları ve yağmur tanrıları ve güneş tanrıları en öne çıkan tanrılar. İsimlerini hiç sorma. Hiç yani hatırlayamayacağım. Ama gerçekten de bu tanrılar genellikle bu Mayaların panteonunda en önemli tanrılar ve onlara genellikle ibadet edip onlara kurban veriyorlar. Çünkü kuraklık yaşayan bir bölgede yağmur duası ediliyor. Bizde de zaman zaman yağmur duaları edildiği gibi. Ya yağmur çok yağmasın ve sel olmasın diye dua ediyorlar ya da kuraklığı alt etsin diye bu tanrılara, hadi bir daha söyleyeceğim, not etmiştim çünkü burada. Bak bunu okuyacağım resmen çünkü hatırlaması imkansız. Güneş tanrıları Kiniç Ajav, fırtına tanrısı Çak, o kolaymış. Şimşek tanrısı da Kawil gibi bir ismi var. Ve bunlar yaşam gücüne sahip ve aslında o medeniyetin var olmasını sağlayan işte şimşek, yağmur ve güneş tanrıları. Orada da işte tapınaklarında bunlara zaman zaman kurban verilerek tanrıların öfkesinin yenildiği düşünülüyor. Hatta işte mesela hem hayvan hem insan onlara vererek bir şekilde tekrar yağmurun yağacağını, tanrıları mutlu edeceğini, o mutlulukla birlikte insanlara işte tekrar toprağın veriminin geri geleceğine inanıyorlar. Dolayısıyla çok vahşi böyle totemlerle birlikte ritüeller görmüş oluyoruz. Hatta bazı tapınaklarda böyle kaseler var. O kaselerin içine insan kalbine canlı canlı yerleştirildiğini, kalp atarken oraya koyulursa belki tanrı çok daha mutlu olacağını ve dolayısıyla şimşek çakacağını, yağmur getireceğini falan inanıyorlar.
Bu Mayalar da herhalde insan kurban etmeye devam ediyor. Az önce de söylemiştim. Yani bu çok...
Hep bunu söylerim ben. Mitoloji derslerinde de bunu anlatırım. Coğrafya ne kadar sarpsa tanrılar da o kadar acımasız oluyor. Dolayısıyla bu coğrafyada çok ciddi su sorunu yaşandığı için tanrıları ancak mutlu etmenin yolu kan yoluyla olduğu düşünülüyor. Kan da nasıl geliyor? Genellikle daha önceden ele geçirdikleri farklı toplulukların ya da işte komşu medeniyetlerin halklarını kurban ederek bu tür böyle işte tanrıları mutlu edeceklerini düşünüyorlar. Bazı mesela arkeolojik çalışmalar bize şunu söylendi. Bu çocukları mesela çocuk kurbanlardan midelerinde son yedikleri yemekleri araştırmışlar. Yani onları işte ancak kralların yiyebildikleri işte kuş sütüdür bilmem nedir gibi şeyleri yedirip ondan sonra onları kurban ettikleri düşünülüyor. Dolayısıyla şöyle bir inanç sistemi düşünebiliriz. Bu insanları diyelim rehin aldılar. Varsayalım Guatemala'daki bir Maya medeniyeti Belize'deki bir kabileyi rehin aldı. İşte özellikle o güzel çocukları bir ay boyunca en güzel yemeklerle besledi. Normalde halkın sürekli mısır ve mısır ürünlerinden yaptıkları unla beslendiği düşünürsek, bunları böyle en değerli etlerle, en güzel kuşlarla, kuş sütleriyle besledikleri. Aynı o Hansel Gretel'de olduğu gibi şişmiş ve güzel, sağlıklı hale geldiklerinde tanrılara kurban ettikleri düşünülüyor. O yüzden bize bugün çok vahşi geliyor ama tanrıları ancak bu şekilde appease edebilecekleri ya da işte sakinleştirebilecekleri, o sükunetle birlikte toprakları daha verimli ve daha işte böyle yağmurun, verimliğin vesaire geleceğine inanıyorlar. Günümüz gözüyle bakacaksak bize tabii ki çok vahşi geliyor.
Tarihi o zaman komple ama yani barbarlık işte, yani. Zaten bir başka barbarlık da Mayaları bizden alacak.
Hastalıklar, özellikle batıdan gelen, İspanyollar tarafından getirilen hastalıklar müthiş bir yıkıma sebebiyet veriyor. Kimisi %60, kimisi %90'a kadar yerli halkın yok olduğunu söyleniyor. Çiçek, sifilis, işte su çiçeği, belli zührevi hastalıkların bütün işte Orta Amerika medeniyetleri ve Güney Amerika medeniyetleri, Karayipler'deki medeniyetleri tamamen ortadan kaldırdığı düşünüyor. Ama istersen bu hastalık tarihini sona saklayalım. Çünkü bu gerçekten de aslında bu medeniyetlerin sonunun nasıl geldiğinin en belki de somut açıklaması. Ya tabii ki bu arada çok vahşi bir kolonyalist bakışla kılıçtan da geçirilmişler. Çok ciddi hani kilisenin getirdiği bir hani medeniyet anlayışıyla yerli tanrıları yok etmeyle birlikte halkları da öldürmüşler. Ama en büyük yıkımı hastalıklar getirmiş. Çünkü Bering Boğazı'ndan geçtikten sonra tabii ki orada hastalık yok değil. Bir hastalıklar var. Ama hayatlarında hiç tanıklık etmedikleri, alışık olmadıkları hastalıklar gelince birdenbire hani vücutları neyle karşılaştığı ve bu grip ve benzeri şeylerle nasıl biz Covid uzak doğudan gelince bizler bununla hani vücutlarımız ya da dünyadaki o pek çok topluluk, halk buna alışık değil ve şey yerli bir oluyor. Aynı şekilde Güney Amerikalılar ve Orta Amerikalılar da ve Kuzey Amerikalılar da bu hastalıklarla hiç tanışık olmadıkları için birdenbire eski dünyadan gelen hastalıklar yeni dünyayı, o halkı yerli bir ediyor.
Yani çok teşekkürler Pelin. Yine bize hiç bizim yakın olmadığımız bir medeniyetten bahsettin. Sapien'in medeniyet tarihi serisinde. Bu şeyi birazcık bölebiliriz diye de düşündük. Çünkü aynı anda hani bir küme olarak 5 tane medeniyetten bahsetmek arka arkaya birazcık uzun bir video olmasından çekindik açıkçası.
Küçük bir hatırlatma.
Küçük bir hatırlatma yapalım.
Çok doğru söyledin Çağlar. Çünkü sonuçta Toltekler, Mayalar ve Aztekler, İnkalar vesaire bunlar yani bin yıllar boyunca o kadar çok büyük dünya medeniyetine şeyler katmış ve aynı zamanda da çok az bildiğimiz, en azından bu coğrafyada çok az bildiğimiz ve Eurocentric dünyada da hep böyle ikinci sınıf medeniyet muamelesi gören konular ama hakikaten de böyle bir programa çok sığacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla sizleri yine programın sonunda küçük bir hatırlatma. Biz bundan sonraki programda Azteklere ve İnkalara değineceğiz. Dolayısıyla Güney Amerika'nın ve Orta Amerika'nın en iyi bilinen ve en vahşi milletlerinin tarihlerine gireceğiz. Ama ondan önce abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Abone olun ve yorumlarınızı bize bırakın. O yorumlar bizim için çok kıymetli. Çünkü ona göre bizler de yeni şeyler ekliyoruz, çıkartıyoruz. Dolayısıyla yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.